Ayrım 26.
İbadet esnasında en önemli an Tevrat rulolarının bohçalar içerisinden çıkarılması ve haham tarafından okunmasıdır. Sinagogda Yahudiler sesli bir şekilde Tevrat parçalarını okurlar. Okunan ilahiler İbranicedir. Yahudilerde ibadet sadece sinagogda değil, evlerde de yapılır. Evlerde giriş kapısının pervazında mezuza denilen uzun bir boru içine rulo halinde konmuş Tevrat'tan cümleler yazılı, mahfazalar asılıdır. Eve giriş ve çıkışta Yahudiler mezuzaya dokunup parmaklarını öperler. İbadet sırasında Kudüs'e dönülür. Buna mizrah, doğu yönü denilir. Başa bir takke, sırta da bir cübbe alınır. Kadınlar ibadete katılamaz, ancak başları örtülü olarak ibadeti seyredebilirler. Yahudilikte ibadet, İslam'da camideki huşu ve belirli bir disiplin içinde yapılan ibadete benzemez. Yahudi ibadetinde bir düzen, disiplin yoktur. Herkes canının istediği gibi ilahilere katılır veya yanındakilerle sohbet eder. Sinagogun içinde cemaat dolaşır, birbiriyle konuşur, okunanları dinleyen pek azdır. Onlara göre sinagog bir tapınaktan ziyade bir toplantı yeridir. İlahiler Yahudi ibadetinin esasını teşkil eder. Yahudilikteki ilahi ve dualara Baruh'un ilahisi ile Şema İsrail duası en iyi örnek olacaktır. Baruh'un ilahisi şöyledir. Hamd edin Tanrı'ya, adı yüce olana hamd edin. Hamd edin, evet Tanrı'ya hamd edin, adı yüce olana. Bugün de sonsuzluğa kadar da. Eskiden beri Yahudiler dinlerine bağlılığı ve imanlarını Şema İsrail duası ile açıklarlar. Dinle, işit İsrail. O bizim Tanrımızdır, o tektir. Onun için sev, onu senin Tanrını, bütün kalbinle, bütün canınla, bütün gücünle. Hayli uzun olan bu duayı Yahudiler doğumdan ölüme kadar bütün hayatlarında daima tekrarlar. Dindar Yahudilerin hayatında dua en büyük rolü oynar. Yahudilerde ibadet günlük ve haftalık olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam yapılır. Haftalık ibadet cumartesi günü sinagogda olur. Sabah ayininde bir dua atkısı tallit alınır. Elbisenin altında taşınan küçük bir kumaş parçası da arba, kamfot bunun yerine kullanılabilir. Şabat'ın sept dışındaki günlerde sabah ayininde iki dua kayışı bağlanır. Bu kayışlara içindeki kağıdın üzerine Tevrat'ın çıkış ve tesniye bölümlerinden ikişer parça yazılı birer küçük kutu takılır. Duaların en önemlisi sayılan 16 tanesi ayakta yapılır. Ötekileri okurken dize gelme, vücudu sallama, secde etme gibi hareketler yapılır. Dua ederken geleneklere bağlı Yahudilerde özel elbise giyme usulü de vardır. Günde 3 vakit yapılan günlük ibadet 13 yaşına girmiş en az 10 kişinin katılmasıyla yapılır. Bu tercih edilen bir durumdur. Mecburi hallerde fert tek başına da dua edebilir. Haftalık cumartesi ibadeti Şabat Sept. Cuma akşamı güneşin batışıyla başlar. Cumartesi akşamı sona erer. Bu ibadet sinagogda yapılır. O gün ateş yakmak, çalışmak, hatta taşıt kullanmak bile yasaktır. Yahudi inancına göre Tanrı alemi 6 günde yaratmış, 7. günü istirahat etmiştir. Bunun için Yahudiler 7. gün olan cumartesi gününü dinlenmeye ve ibadete tahsis etmişlerdir. Cumartesi onlar için resmi tatil günüdür. Sinagog, İslam'daki cami gibi topluca ibadet edilen yerdir. Sinagogda toplu ibadet ancak erginlik çağına ulaşmış 13 yaş en az 10 erkekle yapılabilir. Buna minyan denir. İbadeti haham veya cemaatten biri yönetir. Sinagogların belli bir mimari stili yoktur. İklime ve kültüre göre yapı şekli değişiklik gösterir. Ancak bütün sinagoglarda mutlaka 3 eleman yer alır. Bunlar Aron HaKodesh, Nerha Tamit ve Teva'dır. Aron HaKodesh içinde Tevrat tomarlarının bulunduğu yerdir. Camideki mihrap benzeri bir fonksiyona sahiptir ve giriş kapısının tam karşısında yer alır. Üzeri kaliteli bezden dokunmuş, Yahuda aslanı denilen aslan resimleri, 7 kollu şamdan, altıgen Davut yıldızı ve çeşitli İbranice yazılarla süslenmiş bir örtüyle örtülüdür. Sinagoglar kutsal yerlerdir. Oralarda heykele benzer şeyler bulunmaz. Çünkü bunların bulunduğu yerde ibadet yasaktır. Sinagoga mütevazı elbiseyle girmek ve başı örtmek gerekir. Baş açık olarak sinagoga girmek, oranın kutsallığına ve Tanrı'ya saygısızlık kabul edilir. Bunun için Musevi erkekleri başlarına kipa denilen ve takkiye benzeyen bir şey giyer. Kadınlar da başlarını örtülü tutar. Sinagogda ibadet ederken kadınlarla erkekler ayrı ayrı oturur. Kadınlar için genelde arka tarafta, camilerdeki mahfile benzer ayrı bir bölüm bulunur. C. Dini gelenek ve bayramlar. Günümüz Yahudilerinde doğumdan ölüme kadar bir takım dini vazifeleri, gelenekleri yerine getirme mecburiyeti bulunduğu inancı yaygındır. Yeni doğan çocuğa belirli bir süre içinde ad konulur. Kızlara ad verme töreninin sadeliği onların erkekler kadar itibar görme işlerindendir. Çocuk 8. gün sünnet edilir. Sünnette geleneklere uygun törenler yapılır. Sünnet edilecek çocuğu tutan kimseye kirve anlamına gelen sandek denilir. Sandekin gelenekleri, dini konuları iyi bilmesi gerekir. Tevrat'ta İbrani kadınlarının çok güçlü oldukları, ebesiz doğurdukları belirtilmekle beraber, Talmud'da onların lohusalıkta ölmeleri 3 sebebe bağlanmaktadır. Ay başlarına aldırış etmemeleri, hamur ayırmada ve Şabat kandilinin yakılmasında kusur işlemeleri. Çocuk sünnet edilince ailesi beşiğin etrafında toplanır, beşiğe bir Tevrat tomarı bir müddet çocuğun başı üzerinde tutulur. Mürekkep ve kalem konulur. Böylece çocuğun bir Tevrat hattatı olması dileği gösterilmiş olur. Tevrat'ı öğrenmesi ve koruması için dua edilir. Yahudiler çocuklara okula başlamadan önce en azından bir sabah bir de akşam duası öğretirler. Okula törenle gidilir. Haham bu konuda bir konuşma yaparak öğretimi başlatır. Çocuğa sinagogda 6-7 yaşında dini eğitim verilir. Her erkek çocuk 12 yaşını bir ay geçince şeriatın oğlu anlamında bar mitzva adını alır. O artık Yahudi şeriatına uymak zorundadır. Bu buluğ çağına erme anlamındadır. Çocuk artık sinagoga gitmeye, tefilim denilen ibadet kayışını, tallit denilen dua atkısını kullanmaya başlar. O oruç tutmakla da mükelleftir. Sinagogda Tevrat okumaya çağrılır. Yahudilikte evlenme dini bir hükümdür. Evlenme kuralları Talmud'da belirtilmiştir. Evlenmek isteyen çift nikah gününden önce nikah muamelesini yerine getirecek hahamı ziyaret eder. Haham da onlara Yahudi dininin evlilik konusundaki esaslarını anlatır. Bu konuda hahamlar çok geniş yetkilere sahiptir. Haham yerine göre evliliğe izin vermeyebilir. Yahudilerde başka din mensuplarıyla evlenmek caiz değildir. Bununla beraber böyle bir evlenme olursa doğacak çocuğun Yahudi dini kurallarına göre yetiştirilmesi şart koşulur. Uzun bir deneme devresinden sonra bazı gayelerin gerçekleşmesi için başka din mensuplarıyla evlenmeye müsamaha gösterilmiştir. Yahudilikte evlenmeyi gerçekleştiren işlem nikahtır. Nikah iki şahit önünde yapılır. Yahudi nikahı belirli bir paranın veya değerli bir şeyin verilmesi, bir belgenin imzalanması ve zifafla tamamlanır. Nikah genellikle sinagogda yapılır. Evlenme günü yeni çift oruç tutar ve tören öğle vakti yapılır. Evlenme töreni çiftin daha önce yaptıkları hatalardan temizlenmelerine yönelik bir günah itirafı şeklindedir. Gelinin oruç tutması dışında bir akşam öncesinden hamamda suya dalması gerekir. Cemaatten evlenme izni alma ancak bu şarta bağlıdır. Yahudilerde gusül ya tamamıyla suya dalmak veya akan su, yağmur suyu ile yıkanmak suretiyle olur. Gelin anası damat babasıyla sinagogda hubba denilen örtünün altında yerlerini alırlar. İlahiler okunur, haham bir bardak şarap alıp dua ettikten sonra gelinle damat şaraptan içerler. Sonra damat gelinin duvağını açar ona, "Bak sen bana bu yüzük ile Musa ve İsrail şeriatı gereğince nikahlandın" der ve yüzüğü onun parmağına takar. Gelinin evlenmeyi kabul ettiğini söylemesi gerekmez. Nikah böylece tamamlanmış olur. Yahudilikte kadının boşanma hakkı yoktu. Erkek istediği zaman karısını boşayabilirdi. Şimdi ülkelere göre değişik uygulamalara rastlanmaktadır. Cenaze gömüldükten sonra matemli kimse 7 gün evde kalıp taziyeleri kabul eder. Günlük hayatta ilahi huzur hissi, Yahudinin bütün davranışlarını hazırlar ve yönlendirir. Uyanır uyanmaz bir Yahudinin ilk düşüncesi Tanrı'ya ait olduğudur. Sabah yıkandıktan sonra ilk görev sabah duası yapmaktır. Duadan önce Tora'nın öğrenimi ve incelenmesi hariç hiçbir çalışmaya teşebbüs edilemez. Tanrı'nın insanı dinlediği düşünüldüğü için dua ve yakarmalar ona yöneltilir. Talmud'un ve liturjinin bazı metinleri duanın en samimi anlamda yapılmasını ister ve kabul edilmesinin buna bağlı olduğunu açıklar. Ferdi duanın yanında zaman içerisinde belirli anlarda müşterek olarak söylenmeye ayrılmış, önceden oluşturulmuş formüller de kolektif duada geliştirilmiştir. Bu dua umumi toplantıda bulunamayan fert için de zorunludur. Yahudilikte dini bayramlar oldukça fazladır. Bunların önem derecesi ve anlamları birbirinden farklıdır. Kronolojik olarak bu bayramları şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Rosh Hashana. Yahudi takviminde yılbaşıdır. İslam'da olduğu gibi Yahudilikte de dini takvim güneşe değil aya göre belirlenir. Rosh Hashana, Tişri, Eylül-Ekim ayının birinde başlayıp iki gün devam eder. Yahudi inancında Rosh Hashana, kainatın ve insanın kaderinin yeniden yaratılışını ifade eder. Yahudiler bu iki günü ibadet ve tövbe ile değerlendirmeye çalışır. Bu günlerde eğlence yapılmaz. 2. Yom Kippur. Rosh Hashana'nın ilk gününden itibaren devam eden 10 günlük tövbe zamanının sonundaki kefaret günahları örtme günüdür. Yom Kippur'da hayat adeta durur. Yahudiler bugün de devamlı ibadetle meşgul olur. Hiçbir iş yapılmaz. İsrail'de gazete çıkmaz, radyo ve televizyon yayın yapmaz, araba kullanılmaz. Arife günü akşamından başlayıp ertesi gün akşamına kadar 26 saat oruç tutulur. Yahudi inancına göre Rosh Hashana'da yılbaşı, planı yapılan insanın bir yıllık kaderi, Yom Kippur'da yapılan ibadet ve tövbe derecesinde onaylanarak son şeklini alır. 3. Pesah, Fısıh. Pesah, Mısır'dan çıkışın anısına kutlanan dini hac bayramıdır. Nisan ayının 15'inde başlar, 8 gün devam eder. Bu bayramın özelliği bayram süresince mayalı hiçbir şey yenmemesidir. Onun için Türkiye'de yanlış bir kullanım olarak bu bayrama hamursuz bayramı derler. Pesah'tan önce evde en küçük bir parça bile mayalı bir şey bırakmamak gerekir. Tevrat'ın emriyle bu yasak edilmiştir. Pesah'ın başka bir özelliği seder yemeğidir. Bu yemekte sofra oldukça mükellef bir şekilde donatılır. 4. Şavuot. Haftalar bayramı veya 10 emirin verilişi bayramıdır. Tevrat'ın Tanrı tarafından Yahudilere verilişini kutlama bayramıdır. Şivan, Haziran-Temmuz ayının 6'sında kutlanır, 2 gündür. 5. Sukkot. Çadırlar bayramıdır. Sukkot, Yahudilerin Mısır'dan çıktıktan sonra 40 yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bir hac bayramıdır. Yahudiler eskiden bu bayramda Kudüs'e hacca giderlerdi. Bugün bu gelenek devam etmemektedir. Sukkot 8 gündür. Eğlence yönü ağırlıklıdır. Her Yahudi Sukkot günleri boyunca bir gelenek olarak evlerinin yanına çadır kurar. Çadırlarda milli oyunlar oynanır. Bu bayramın başka bir özelliği bayram süresince elde lulav taşınmasıdır. Lulav 4 bitkinin dallarının bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir demettir. Bu gelenek bugün yaygın değildir. Sadece Haredi denilen aşırı dindar grup bu geleneği olduğu gibi devam ettirmektedir. 6. Simhat Torah. Tevrat'ın hatim bayramıdır. Her yıl bir defa Tevrat hatmedilir ve sonunda bayram yapılır. Yahudilerde herkesin bir Tevrat'ı vardır. Tevrat'a saygı her şeyin başında gelir. Bir toplulukta Tevrat yere düşürülürse orada bulunanların 30 gün oruç tutması gerekir. Sukkot'un hemen ertesi günü kutlanır. Tevrat tomarları kucaklanarak sinagogdaki bimanın etrafında dans edilir. Dini ve eğlenceli bir bayramdır. 7. Purim. Şeker bayramı. Buraya kadar sıralananlar Yahudilerin dini bayramları iken Purim ve Hanuka milli bayramlarıdır. Purim Kudüs'te bir, diğer yerlerde iki gün devam eder. Bu bayram Yahudilerin İran'da Ester adlı Yahudi kızının sayesinde katliamdan kurtulmalarını hatırlatır. Bunun için neşeli eğlenceler yapılır, oyunlar oynanır. 8. Hanuka. Kandil bayramıdır. Hanuka İbranice'de açılış, kutlama anlamına gelmektedir. Suriye kralı Antiyokus'a karşı Yahudilerin zaferini hatırlatır. Milli ve tarihi bir bayramdır. Milattan sonra 168'de Yahudilerin Selevkoslara verdiği mücadele sırasında mabetteki yedi kollu Şamdan'ın bir günlük yağla 8 gün yanması anısına yapılan bayramdır. Kislev, Kasım, Aralık ayının 15'inde başlayıp 8 gün devam eder. Normal günlerden tek farkı Hanukkiya denilen 9 kollu şamdandan her gün birinin yakılmasıdır. B. Hristiyanlık 1. Genel bilgi. Günümüzde dünyanın her tarafında mensupları bulunan ve dünya nüfusunun 1/5'inin dini olan Hristiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuştur. Bu evrensel dinin 1 milyar 400 milyon civarında mensubu vardır. Hristiyanlık, vahiy ve kutsal kitaba dayanan özde tek tanrılı olmakla beraber sonradan üçlemeye, teslis yer vermiş ilahi kaynaklı bir dindir. Bu dinde peygamber, melek, ahiret, kader gibi dini kavramlar bulunmaktadır. Ancak bu kavramların açıklanışı İslam'dakinden farklılık göstermektedir. Hristiyanlıkta İsa merkezi bir öneme sahiptir. Bugünkü Hristiyanlık, Yahudiliğin inanç, ibadet ve gelenekleriyle Yunan-Roma, Greco-Romen aleminin kütlerini birleştiren bir kurtarıcı tanrı dinidir. Hristiyanlık, Nasıralı İsa'yı merkez alan bir Yahudi Mesih hareketidir. İsa, İsrail'i gelecek Tanrı'nın krallığına hazırlamak istemiştir. Ancak bugünkü Hristiyanlık, İsa'nın havarilerinin arasına sonradan giren Pavlus'un yorumlarıyla değişik bir nitelik kazanmıştır. Hristiyan, Mesih'e bağlı demektir. Bu kelime Yunanca Hristos'tan gelmektedir. İbranicesi Maşiah'tır. Yağlanmış anlamını ifade etmektedir. Krallar vazifeye başlamadan önce kutsal yağla yağlandıklarından Yahudiler gelecek kurtarıcılarını böyle adlandırmışlardı. Hazreti İsa da bir Yahudi ve Mesih olduğunu açıklamıştı. Yahudiler ona inanmadılar. Çünkü onlar Mesih'in Davut soyundan geleceğine, kral olacağına, sadece Yahudileri kurtaracağına ve onları dünyaya hakim kılacağına inanıyorlardı. Halbuki Hazreti İsa bir peygamber olarak insanları doğruluğa, kardeşliğe, sevgiye, fedakarlığa, kısacası hak yola çağırıyordu. Yahudi din adamları dinin özünden kopmuş, şekilciliğe ve çıkarcılığa düşmüşlerdi. Hazreti İsa'nın söyledikleri onların işine gelmedi. Ancak halktan saf, temiz, günahkar da olsa samimi bazı kimseler ona inandı. Bunun sonucu resmi Yahudi çevreleri ve Romalıların dikkati Hazreti İsa ve etrafındakilerin üzerine çevrildi. Ancak Yahudiler çeşitli istilalar, savaşlar, esaretler, sıkıntı ve baskılar sonucu kendilerini bunlardan kurtarıp Hazreti Davut devrindeki ihtişama ulaştıracak, onları dünyaya hakim kılacak bir kurtarıcı, kral beklemekteydi. Hazreti İsa onlara gelecek Tanrı'nın krallığından bahsetmekle beraber onları dünyevi değil, uhrevi, manevi, ahlaki konulara çağırıyordu. Bu davete uymak istemeyen ve menfaatlerini ön planda tutan Yahudiler, çarmıh olayının vuku bulmasına sebep oldu. Daha sonra Hristiyanlar bu çarmıh olayı üzerinde inançlar geliştirirken, Yahudiler Mesih muzaffer olacak, çarmıhta ölemez diyerek Hazreti İsa'nın Mesih olmadığına hükmetti ve onu peygamber olarak kabul etmedi. Böylece Yahudiler Hazreti İsa'yı asi, suçlu, sıradan bir insan olarak görürken Hristiyanlar da onu tanrılaştırdı. İslam çarmıh olayına yeni bir anlayış getirip çarmıha gerilenin Hazreti İsa olmadığını açıkladı. Nitekim İncil'lerde Hazreti İsa'nın havarilerle çarmıhtan 3 gün sonra 40 gün sürecek birlikteliğinden bahsedilmektedir. Bunun yanında İslam Hazreti İsa'nın Tanrı'nın değil Meryem'in oğlu olduğunu, Allah'ın kulu ve elçisi bulunduğunu belirtti. Böylece Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki ihtilaf konusu aydınlandı, orta yol bulundu. A. İncillere göre Hristiyanlık. İncillerde Hristiyan, Hristiyanlık gibi terimler yer almaz. Bu terimler ilk defa Hazreti İsa'dan 20-30 sene sonra Antakya'da kullanılmıştır. Bu İnciller Hazreti İsa'yı merkez almakta ve onun hayat hikayesi kitabı niteliği taşımaktadır. Hristiyanlık aslında monoteist bir dindir. İncillerde ve diğer yazılarda bu hükme ulaştıracak ifadeler vardır. Allah'ın birliğinden söz edilmektedir. Fakat yine aynı metinlerde bir kısım ifadeler mecazi deyimler, daha sonraları bir üçleme anlayışına yol açmıştır. Bu konuda İncil yazarları kendilerine kadar gelen rivayetleri toplamış ve değerlendirmişlerdir. Kilisece sahih, kanonik tutulan bu İncil metinlerinde İsa Tanrı'nın oğlu, Allah'ta baba olarak nitelendirilmektedir. Yine bu metinlerde İsa için bir peygamber ve peygamberden ziyadesi deyimi de vardır. İncillerde İsa'nın Allah'a dua ettiği de, bunun yanında bazı kimselerin İsa'ya secde kıldığı da, onun günahları bağışladığı da yer almaktadır. İncillerde Allah ile ilgili açıklamalar İsa'ya nazaran pek azdır. Bununla beraber Allah'ın göğün ve yerin Rabbi olduğu da bir olduğu da belirtilir. Hristiyan kutsal kitabında üçleme açıkça hiçbir yerde zikredilmemektedir. Ancak ben ve baba biriz, babanızın ruhu, Allah'ın ruhu gibi deyimler. Zamanla Allah'ın yanında İsa ve kutsal ruhunda Tanrı sayılmasına kadar varan yorumlara yol açmıştır. Bu yorumları ilk başlatan havarilere sonradan katılan Paulus olmuştur. İsa'nın asrının en büyük ilahiyatçısı diye nitelendirilen Paulus, bugünkü Hristiyanlığın kurucusu olarak görülmektedir. Modern bilginlere göre günümüzün Hristiyanlığı Hazreti İsa'nın getirdiği nizamdan çok Paulus'un yorumlarıdır. Hatta denilebilir ki sonraki yüzyıllarda Hristiyanlar dini inançlarını İncil'lerden çok onun yazılarına dayandırdılar. Paulus'un telkinleri Allah'ı değil İsa Mesih'i ağırlık merkezi olarak almıştır. Ona göre İsa sadece bir insan değil, Tanrı'nın kudretiyle diriltilen bir kimsedir. İsa Mesih idi. Paulus İsa'nın doğumu, hayatı, telkin ve faaliyetleriyle ilgilenmez. Onun odak noktası sadece İsa'nın haça gerilmesi ve tekrar dirilmesidir. Hazreti İsa'nın üzerinde durmamasına rağmen Paulus asli suç hakkındaki düşüncelerinde pek titizdir. Ona göre insan katı Tevrat gayretiyle değil, İsa'nın ölümü ve yeniden dirilişiyle kendini bütünleştirecek olan vaftiz yoluyla ancak kurtulabilmektedir. Paulus'a göre Tevrat'ın gayesi bir aynada suretin aksi gibi insana günahkar tabiatını göstermekti. Ölümün sebebi ise günah idi ve Paulus günahın kaynağını insanlığın babası Hazreti Adem'in itaatsizliğine kadar geri götürüyordu. Bu asli suç inancı sadece Paulus'un değil birçok Yahudi din bilginin de görüşlerinden biriydi. Ancak bu görüş Hristiyanlar kadar Yahudilerin arasında taraftar bulamamıştı. Paulus'a göre bütün insanlar günahkardır. Paulus asli suç görüşünü bu noktadan başlatmıştır. Ona göre her doğan Adem'in yediği yasak meyvenin suçuyla dünyaya gelmektedir. Bu suç onların yaptıkları kötü şeylerden değil kirli ve günahkar tabiatlarındandır. Ancak İsa insanların tabiatındaki bu kötülüğe çare bulmuştur. İsa'nın ölümü bütün insanlığın günahı için kefaret olmak üzere kendini kurban etmedir. İsa'nın yeniden dirilişi de bu kefaretin ölüm ve günah üzerindeki zaferinin delilidir. Adem ve İsa insanlığın iki temsilcisidir. Biri insanlığa günahı getirmiş, öteki bu günahı giderecek yolu bahşetmiştir. Bu yol vaftizdir. Kişi vaftizde İsa'nın ölüm ve yeniden dirilişiyle kendini bütünleştirerek kurtulabilecektir. Aslında İsa'nın kimliği ve yeniden dirilişi konusundaki Paulus'un düşünceleri birçok problemi beraberinde getirmiştir. Bu problemler şöyle sıralanabilir. İsa'nın Tanrı ve insanla ilişkisi nedir? O bir insan veya Tanrı olarak telakki edilebilir mi? Yoksa o kısmen Tanrı, kısmen de insan mıdır? O bir bakıma Tanrı'nın bir yaratığı mı yoksa ondan sudur etmiş bir varlık mıdır? Kültürel temelleri başka olsa da bütün insanlar günahkar ve İsa'nın yolundan ayrı olmakla imtihanı kaybetmiş mi oluyor? Adem'den gelen bütün insanlar otomatik olarak günahkar doğduklarından İsa'nın ölüm ve yeniden dirilişiyle yargılanabilirler mi?